Ayrım 25. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 223. İkinci kitap. Karşıt amaçlar. Gülün göz kırpışı gün batımına yüreğime burktuğunda ve gül kırmızı bir mazi olduğunda, çekip gittiğinde sevdiğim sima ve sona açılan kapı çarptığında ve el sallamak ya da hoşça kal demek işe yaramadığında, işte belki o zaman söylerim sana. Carl Sandburg, Büyük Av şiirinden. Ara, kıvılcımlar çakarken. Birinci kısım. Loki Bird'in kendisini izlediğinden emin bir halde ansızın uyandığında, centilmen piçlerin serin ve karanlık atacam yuvası her zamankinden çok daha sessizdi. Bir an için nefesi kesildi. Ardından uykunun o derin ve yavaş solumasını taklit etti. Gözlerini kısarak odanın gri karanlığını tararken herkesin nerede olduğunu merak ediyordu. Mutfağın aşağısındaki koridorda dört oda, daha doğrusu dört hücre mevcuttu. Kapı işlevi gören koyu renkli perdelere sahiptiler. Biri zincire, bir diğeri Sabeta'ya, üçüncüsü Sansa'lara, dördüncüsü ise Loki ile Jan'a aitti. Jan'ın karşı duvardaki karyolada küçük kitap ve tomar raflarının hemen birisinde yatıyor olması gerekiyordu. Ama o yönden hiç ses gelmiyordu. Loki kulak kesilerek zonklayan nabzının ötesini duymaya uğraştı. Zemine sürten çıplak tenin fısıltısını ve bir kumaşın hışırtısını işitti. Sol elini ileri uzatarak doğrulup oturduğunda başkasına ait sıcak parmakların kendisininkilere dolandığını fark etti ve göğsünün ortasına bastıran bir avuç onu tekrar aşağı itti. "Şşş!" dedi Sabeta karyolaya uzanarak. "Ne? Herkes nerede?" "Şu an için burada değiller," diye kulağına fısıldadı kız. Loki'nin yanağına çarpan nefesi sıcacıktı. "Zamanımız az ama gene de biraz var." Kız Loki'nin ellerini tutup karnının düzgün, gergin kaslarına götürdü. Sonra da onları yukarı kaydırarak göğüslerini avuçlattı. Odaya tüniksiz gelmişti. 16 yaşındaki oğlanların, ki Loki de aşağı yukarı bu yaşlardaydı, bedenlerinin ılımlı tepki vermediği bir şey varsa o da tahriktir. Loki'nin aleti derhal pantolonunun ince kumaşını zorlayıp canını yakacak kadar sertleşti ve şok ile haz karışımı bir duyguyla derin bir nefes verdi. Sabeta battaniyeyi yana çekip sol elini onun apış arasına soktu. Sırtını kasan Loki hiç de ölçülü denemeyecek bir ses çıkardı. Neyse ki Sabeta bunu sevimli bulmuştu ve kıkırdadı. Diye fısıldadı kız. "Kendimi beğenilmiş hissediyorum." Elini kararlı fakat nazik bir şekilde aşağı bastırdı ve Loki'nin cinsel organını giderek şiddetlenen soluklarının ritmine göre sıkmaya başladı. Aynı anda delikanlının diğer elini göğüslerinden aşağı çekip karnına ve oradan da bacaklarına indirdi. Altında doğru yere şöyle bir asılarak çözülebilecek türden keten bir pijama vardı. Delikanlının elini bacaklarının arasına, kumaşın hemen arkasındaki merak uyandırıcı ısıya bastırdı. Loki kızın orasını okşarken birkaç harikulade an boyunca kendilerini bütünüyle bu yarı paylaşım, yarı düelloya kaptırdılar. Birbirlerine verdikleri tepkiler her hırıltılı solukta daha az kontrollü hale geldi ve ilk önce kimin kendini kaybedeceğinin merakı nefis bir beklentiydi. "Beni delirtiyorsun," diye fısıldadı Loki. Kızın teninden yayılan ısı öylesine yoğundu ki onu karanlıkta parlayan bir hayalet gibi görebileceğini hayal etti. Sabeta öne eğildi ve nefesi tekrar delikanlının yanaklarını gıdıkladı. Loki kızın saçlarının, terinin ve parfümünün kokusunu içine çekip bir zevk kahkahası attı. "Niye hala giyiniz?" diye sordu kız. Yuvarlanarak birbirlerinden ayrıldılar ve yoklayarak, boğuşarak, kıkırdayarak durumu düzeltmeye davrandılar. Lakin artık kızın teninin yumuşak ısısı kayboluyor ve odanın gri gölgeleri daha bir koyulaşıyordu. Sonra kız bir esinti gibi ellerinin arasından kayıp gitti ve vücudu boynu boyunca kasılan Loki kendini yattığı yerde çırpınırken buldu. Ev sahiplerinin en zalimi olan soğuk sabah gerçekliği delikanlının kafasına kısa bir süreliğine yerleşen sıcak fanteziyi kapı dışarı etme işini bitirdi. Homurdanan ve sövüp sayan Loki karma karışık olmuş battaniyesinden kurtulmak için debelendi. Derken kar yolasının duvardan ayrılarak devrildiğini hissetti ve zeminle olan buluşmasına kendini hazırlamanın hiçbir hususunda başarı sağlayamadı. Romantik açıdan heyecanlanmış bir ergenin sert bir yüzeye çarpmasını asla istemeyeceği üç belirgin nokta mevcuttur. Loki üçünün de üstüne düşmeyi becerdi. İleri uzattığı sağ eli düşüşünü yavaşlatma konusunda hiçbir işe yaramasa da karyolasının başucundaki simyasal küreyi kaplayan kalın örtünün devrilmesine ve yerde acıyla kıvrandığını herkes görebilsin diye hücrenin loş bir altın sarısı ışığa boğulmasına neden oldu. Özensizce istiflenmiş bir kitap yığını gürültüyle yere devrildi. Ardından benzer birkaç yığını daha beraberinde götürdü. ''Aşağıdaki tanrılar aşkına'' diye söylendi Jean ışığa sırtını dönerek. İri yarı delikanlı kesinlikle yerli yerindeydi ve hücreleri bir kez daha Loki'nin rüyalarının karanlık ve özel sahtesi değil de günlük yaşantının darmadağın keşmekeşiydi. ''Arrrrh'' dedi Loki. Bunun pek faydası dokunmadığından tekrar denedi. ''Arrrrh'' ''Biliyor musun?'' dedi Jean esniyerek. ''Uykunda konuşmadığına şükretmek için tanrılara bir adak yakmalısın.'' ''Rrrh! O da ne demek be?'' ''Sabeta'nın kulakları cidden çok keskindir.'' ''Ihh! Demek istediğim yattığın yerde kahrolasıca kaligrafi rüyaları görmediğin oldukça belli.'' Birisi hücrelerinin hemen dışındaki duvara sertçe vurdu. Hemen ardından perdeleri çekilerek açıldı ve uzun saçları gözlerinin önüne sarkan, bacaklarına bir pantolon geçirmekte olan Kalo Sansa ortaya çıktı. ''Günaydın canlarım, o gürültü de neydi?''
''Biri tepe taklak oldu diye söylendi Jean.
''Normal biri gibi kar yolanda uyumanın nesi bu kadar zor seni gidi spastik köpek?''
''Sen benim kıçımı öp Sansa'' dedi Loki nefes nefese.
''Hey millet!'' diye bağırdı yanındaki Kalo bir yandan da duvara vururken. ''Uyumak için yarım saatimiz daha olduğunu biliyorum ama Loki artık kalkmamız gerektiğini düşünüyor. Mutlu suratlarınızı takının centilmen de bur piçler. Yepyeni bir gün doğuyor ve ona erkenden başlayabileceğiz.''
''Kalo, senin derdin ne?'' diye bağırdı Sabeta koridorun ilerisinde bir yerden. Loki alnını yere dayayarak inledi. 78. Preva yılının yani kızıl cinnet hanımı sonu gelmez yakıcı yazının ortasıydı ve her şey son derece allak bullak olmuştu. İkinci kısım. Sabeta ileri atıldı, Loki'nin gard alma girişimini bertaraf etti ve kestane ağacından copuyla delikanlının sol dizinin dış kısmına vurdu.
Of dedi Loki, sızı yavaşça azalırken olduğu yerde zıplayarak ardından aldığını sildi. Yine düellocu duruşu takındı ve copunun ucunu Sabeta'nınkine değdirdi.
Jean'ın dikkatli gözetimi altında Perelandro Tapınağı'nın mabedini bir talim odası olarak kullanıyorlardı.
''Yüksek karo, alçak kare'' dedi Jean, ''başlayın.''
Bu gerçek bir dövüş tekniğinden ziyade bir hız ve isabetlilik idmanıydı. Coplarını Jean'ın talep ettiği silsilelerde birbirine vuruyor, son temasın ardından kollara ya da bacaklara saldırmak için serbest kalıyorlardı. ''Tak, tak, tak!'' Coplarının sesi taş duvarlı odada salonda yankılandı. ''Tak, tak, tak, tak, tak, çot!'' ''Uf!'' dedi Loki, kırmızı bir şişliğin yükselmekte olduğu sol bileğini sallayarak.
''Bundan daha hızlı olduğunu sanıyordum.'' dedi Loki. Sabeta başlangıç pozisyonuna döndü. ''Bu sabah dikkatini dağıtan bir şey mi var?''
Kız beyaz renkli bol bir tünik ile zarif olduğu kadar kaslı bacaklarından hiçbir yerini hayal gücüne bırakmayan siyah bir şort giyiyordu. Yanakları kızarmış, saçları keten bir kordonla sıkıca arkada toplanmıştı. Loki'nin güne başlarken kopardığı kıyamet hakkında bir şey duymuşsa bile en azından dile getirmiyordu.
''Yoksa birden fazla şey mi demeliyim?'' diye devam etti Sabeta. ''Sakın onlardan bazıları benimle bağlantılı olmasın.''
Belirsizliğin yarım yamalak tesellisi buraya kadardı. Bu gidişle ben sana bağlanıp kalacağım dedi Loki. Tekrar coplarını tokuştururlarken neşeli gözükmeye çalışarak. Belki de öyle yapmaya can atıyorsundur. Orta kare diye bağırdı Jean. Orta kare, orta karo başlayın. Hamle ve karşı hamleleri birbiri ardına sıralayarak takırtılar eşliğinde cop çarpıştırdılar. Ta ki roundun sonunda Sabeta rakibinin silahını aşağı çekip onun sağ pazısına sert bir darbe indirene dek. Loki kolunu ovuştururken kızın bu zafere yaptığı tek yorum copunu dalgın bir edayla döndürmek oldu. Durun dedi Jean, yeni bir idman deneyeceğiz. Loki ellerini kaldırmadan öylece bekle. Sabeta sen de yorulana kadar ona vur. Bir şey hissetmemesi için kafasına yoğunlaştığından da emin ol. Aman ne komik, Loki yerine geçti. Bir raunda daha hazırım. Olmadı, çabucak anlaşıldı. Bir sonraki silsilenin sonunda Sabeta yine onun sağ pasısına vurdu ve izleyen silsilede apaçık bir kasıtla bunu tekrarladı. Biliyor musun, çoğu günlerde en azından karşılık verebildiğin oluyor dedi kız. Yelkenleri suya indirmek ister misin? Tabii ki hayır dedi Loki göz kenarlarındaki yaşları çaktırmadan silmeye çalışarak. Daha yeni başlıyorum. Keyfin bilir. Sabeta tekrar yerine geçti. Delikanlı onun duruşundaki soğukluğu istese de gözden kaçıramazdı. Ah tanrılar yardımcısı olsundu. Genç kız ne zaman küçük düşürüldüğünü hissese öyle soğuk, öyle mesafeli bir ifade takınırdı ki Loki aynı bakışın ancak bir cellat ile idam mahkumu arasında geçebileceğini düşünürdü. O ifadeye hedef olmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirdi.
''Yüksek karo'' dedi Jean ihtiyatla, Sabeta'nın mizacındaki değişikliği sezerek. ''Orta kare, alçak çarmı, başlayın.''
İkili hışım dolu bir süratle silsileleri birbiri ardına geride bıraktı. Sabeta tempoyu belirlerken Loki de ona yetişmeye çalışıyordu. Resmi idmanın son job tokuşturması tamamlanır tamamlanmaz delikanlı hırpalanmış pazısına hedeflenen herhangi bir hamleyi savuşturacak bir gard pozisyonu takındı. Lakin Sabeta onun kalbinin tam üstündeki bir noktaya nişan aldı ve yakıcı darbenin Loki'yi yıkmasına ramak kaldı.
''Yukarıdaki tanrılar aşkına'' dedi Jean aralarına girerek. ''Kuralları biliyorsun Sabeta. Kollar veya bacaklar dışında bir yere vuramazsın.''
''Bir taverna kavgasında veya arka sokak dövüşünde kural var mıdır?''
''Bu karlası bir arka sokak dövüşü değil, zindelik kazanmak için bir idman, hepsi bu.''
''Anlaşılan birimizin pek işine yaramıyor.''
''Senin neyin var böyle?''
''Asıl senin neyin var Jean? Hayatın boyunca kendini ona siper mi edeceksin?''
''Hey hey!'' diyen Loki çektiği hatırı sayılır acıyı yapmacık bir tebessümün arkasına gizlemeye çalışarak Jean'ın etrafından dolaştı. ''Her şey yolunda Jean.'' ''İşte değil'' dedi Jean. ''Biriniz bu işi fazla ciddiye alıyor.''
''Kenara çekil Jean'' dedi Sabeta. ''Eğer Loki elini ateşe sokmak istiyorsa onu kendi başına geri çekmeyi de öğrenebilir.''
''Eksik olma ama Loki yanı başınızda ve bir şey yok.'' dedi Loki. ''Sorun değil Jean. Hadi bir silsile daha atalım.''
''Önce Sabeta'nın sakinleşmesi gerek.''
''Sakin değil miyim ki?'' dedi kız. ''Loki ne zaman isterse ona aman verebilirim.''
''Henüz teslim olmuş değilim.'' dedi Loki cezbedici ve kaygısız olduğunu umduğu bir sırıtışla.
Cevaben Sabeta'nın şehresi daha da karardı. ''Ama eğer benim için endişeleniyorsan mücadeleden vazgeçebilirsin.''
''Ah hiç de bile, Sabeta kesinlikle sakin falan değildi. Hayır hayır hayır, ben geri çekilmeyeceğim, sen teslim olacaksın, bilerek ve isteyerek. Yoksa sen ayakta duramayana kadar buna devam edeceğiz.''
''Bak o dediğim biraz zaman alabilir.'' karşılığını verdi Loki. ''Bakalım gereken sabır sende.''
''Kahretsin, kaybettiğini itiraf etmekten kaçınmanın, kazanmakla aynı şey olmadığını ne zaman öğreneceksin?''
''Reddetmeyi ne kadar sürdürdüğüme bağlı değil mi?''
Sabeta kaşlarını çattı, ifadesi Loki'nin canını herhangi bir cop darbesinden daha fazla yaktı. Kız gözünü ondan ayırmaksızın copunu iki eliyle birden kavradı, dizine çarparak kırdı ve parçaları yere fırlattı. ''Beni affedin centilmen beyler'' dedi. ''Anlaşılan bu idmanın ruhuna uyum sağlayamıyorum.'' Sabet arkasını dönüp oradan uzaklaştı. Tapınağın arka koridorunda gözden kaybolduğunda Loki keyifsiz bir sesle iç geçirdi.
''Tanrılar aşkına'' dedi. ''Aramız neden bu kadar bozuk? Az önce ne oldu?''
''Zalimlik onun içinde var.'' diye belirtti Jean.
''Bizdekinden daha fazla değil.'' dedi Loki, niyetlendiğinden daha hararetli bir üslupla. Aramızda bazı felsefi görüş ayrılıkları olduğu kesin.
O bir mükemmeliyetçi. Jean kızın copunun kırık iki yarısını topladı. Sen de bazen tam bir ahmak oluyorsun.
Usta bir cop düellocusu olamamak dışında ne kabahat işledim.
Loki kızın üstün tekniğiyle vücudunda bıraktı. Acı yağ diyarlarından bazılarını ovuşturdu. Ben senin gibi Don Maranzalla'dan eğitim almadım.
O da almadı.
Hadi ama. Bu beni niye ahmak yapsın ki?
Sen bir sanza değilsin dedi Jean.
Ama bazen gerçek bir baş belası olabiliyorsun. Bak sırf onunla aynı odada bulunabilmek için orada öylece dikilip pestilini çıkarmasına izin verdin. Bunu biliyorsun, ben de biliyorum, o da biliyor.
Ama...
Davranışın hiç çekici değil Loki. Bir kızı gün doğumundan gün batımına kadar seni itip kalkmaya davet ederek ona kur yapamazsın.
Sahi mi? Şimdiye kadar okuduğum her aşk hikayesi tam da öyle.
Gerçek anlamda itilip kakılmaktan bahsediyorum. Tahta bir sopayla evire çevire dövülmek gibi. Bu cezbedici veya etkileyici bir şey değil. Seni aptalın teki gibi göstermekten başka bir işe yaramıyor.
Onu herhangi bir alanda yenmemden haz etmiyor. Pes ettiğim takdirde de bana saygı duymayacağı kesin. Peki ne yapacağım o zaman?
Hiçbir fikrim yok. Kara sevdalı olmadığım için bazı şeyleri senden daha net görebiliyor olabilirim. Ama siz ikinize ne olacağını ancak tanrılar bilir.
Yüreğime su serptin.
İşe iyi tarafından bakacak olursak dedi Jean, şimdilik sana sanzalardan daha çok saygı duyduğundan eminim.
Tanrılar aşkına böyle övgü olmaz olsun.
Loki bir duvara yaslanarak girindi. Sanzalar demişken onu bu sabah uyandırdığımızda zincirin yüzünü gördün mü? Görmez olaydım. O ikisini Sabeta'nın copu gibi dizinde kıracak.
Sence nereye çekip gitti?
Hiçbir fikrim yok. Daha önce güneş bile doğmadan hışımla buradan ayrıldığını hiç görmemiştim.
Bize neler oluyor böyle dedi Loki. Sanki bütün yaz her şeyin ters gittiği koca bir idmandan ibaretti.
Zincir birkaç gece önce bana bir şeyler homurdandı dedi Jean kırık copla oynayarak. Sıkıntılı senelerle ilgili bir şey. Hep beraber buraya kısılıp kalmamız hakkında bir şeyler yapması gerekebilirmiş.
Umarım bu daha fazla çıraklık anlamına gelmiyordur. Başka bir tapınağın ayinlerini öğrenmeye gidip sonra da ölmüş gibi yapacak havamda değildim.
Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama... Hey siz ikiniz!
Kafasını saçının son teline dek kazıtmış olması haricinde Kalo'nun birebir kopyası olan Gardo Sansa arka koridordan çıktı.
Şişko ve talim mankeni. Zincir geri döndü bizi hemen mutfakta görmek istiyor.
Bir de Sabeta'ya bu sefer ne yaptınız?
Var oldum dedi Loki. Bazı günler bu kadarı bile yetiyor. Gidip loncalı zambaklarda kendine birkaç arkadaş edinmelisin ahbap dedi Galdo. Çoktan eğer vurulmuş bir düzine ata sahip olmak varken neden bir diğerini evcilleştirmekle uğraşıyorsun ki? Demek artık atları becermekten hoşlanıyorsun dedi Jean. Tebrikler Keltoş.
Sen istediğin kadar gül. Orada bizi el üstünde tutuyorlar dedi Galdo. Gözde konuklarız. Performansımızla göz dolduruyoruz.
Popüler olduğunuzdan eminim dedi Jean esneyerek. Kolay ve hızlı bir iş karşılığında para almaktan kim hoşlanmaz ki?
Bir dahaki sefere iki tane birden götürürken senin için dua edeceğim dedi Galdo. Belki tanrılar sesimi duyup taşaklarının nihayet büyümesine izin verirler.
Ama cidden zincir nehir girişinden çıka geldi ve sanırım hepimizi gebertmek üzere. Oley dedi Loki. Kim böyle bir havada yaşamak ister ki?
25. ayrımın sonu. Sayfa 232.